Ayrım 35. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 343. Hatırlıyordum. İki gün geçmemişti kulağımın acısı. Kulağımızı çektiği yetmezmiş gibi bir de beni eve kadar götürüp babama teslim etmişti. Babam da Bünyamin amcaya teşekkür ettikten sonra yalan söylediğim için adam akıllı paylamıştı beni. Güzel günlerdi be diye mırıldandım. Her şeye rağmen güzeldi. İnce bir keder bastı geniş yüzünü. Evet, her şeye rağmen güzel günlerdi. Ama bunu söyledikten sonra aşırı duygusallaştığını düşünmüş olacak ki hemen konuyu değiştirdi. Hadi toparlan, gidiyoruz. Nereye? Elindeki tıka basa doldurulmuş poşeti gösterdi. Nereye olacak? Kahvaltıya. Yekta dün sabah Arif Usta'nın dükkanında kahvaltı yaptığını söyleyince dayanamadık. Yalnız bırakmayalım şu ihtiyar polisi dedik. İçten gülümsedi. Şaka bir yana, hadi gidip güzelce doyuralım karnımızı. Yekta çayı demlemiştir çoktan. Hoşuma gitmişti daveti ama gidemezdim. Teşekkür ederim Demir. Çok iyi olurdu. Fakat sabah bir yere uğramamız gerekiyor. Birazdan Ali gelip alacak beni. Ali de kim? Bir korna sesiyle ikimiz de başımızı çevirdik. Bizim haytanın arabası hızla gelip sert bir frenle kaldırımın kenarında durdu. İşte bu. Bir gün ölümüme sebep olacak yardımcım. Demir gülmedi sözlerime. Soğuk bir ifadeyle süzdü arabanın içinden neşeyle bizi selamlayan yardımcımı. Çok sürmedi, bana döndü yeniden. İyi, belki başka bir zaman. Ama sen de teklif bekleme. Yabancı mısın oğlum? Bir telefon etmen yeterli. Oldu, arayacağım. Söz. Dönüp gidecekti ki Bahtiyar'ı anlatmadın diye durdurdum. Nasıl oldu hayvancağız? İyi iyi. Dişi köpekleri koklamaya bile başladı serseri. Gelince görürsün. Hadi eyvallah. Birden yarın geceki daveti hatırladım. Demir dur. Dur bir dakika. Yarın akşam buluşuyoruz değil mi? Boş boş baktı yüzüme. Unuttum deme sakın. Evgenya'nın meyhanesine gidecektik ya. Panikler gibi oldu. Sahi ya, Tatavla'ya gidecektik. Söz vermiştik kadıncağıza. Söz verdiniz ya. Aman gözünüzü seveyim Demir. Hiç kaçarı yok. Eğer gelmezseniz kabak benim başıma patlar. Alaycı bir gülümseyiş belirdi dudaklarında. O kadar da kılıbık olma be. Tabii bekara karı boşamak kolay. Senin hiç sevgilin olmadı ki. Daha laf ağzımdan çıkar çıkmaz anladım baltayı taşa vurduğumu. Ya oğlum yapmayın işte, söz verdiniz yerine getirin diyerek gargaraya getirmeye çalıştım, olmadı. Demir'in yüzündeki ifade anında değişmişti. Fakat o da belli etmek istemiyordu. Tamam Nevzat, tamam dedi alelacele. Merak etme, geleceğiz. Kederle bulutlanan gözlerini saklamak için başını hızla çevirirken Handan'ın hayaletinin yine bir yerlerden bizi izlediğini hisseder gibi oldum. Justinian'de Doğu Roma'nın en kudretli imparatoruydu. Bulutlanan gökyüzünün altında sahte bir Roma sarayı gibi dikiliyordu dersaadet turizmin can kurtaran sırtlarındaki taştan yapılma üç katlı binası. Binanın geniş basamaklarla çıkılan girişinde birkaç metre arayla sıralanan altı mermer sütunun taşıdığı sundurmanın gerisinde iki kanatlı devasa ahşap bir kapı vardı. Ali'nin arabası binanın kapısına yaklaşırken düştü ilk damlalar ön camımıza. Önce küçük tıpırtılar, ardından telaşla çarpan öfkeli damlalar. Apansız çıkıveren rüzgar. Aşağıda Marmara Denizi'nin üzerinde ardı ardına çakan şimşeklerin uğultuları. Ama ne kara bulutlar, ne gökyüzünü parçalayan şimşekler, ne de bardaktan boşanırcasına bastıran yağmur umurumuzdaydı. Adem Yezdan'ı kaçırmış olmaktan korkuyorduk. Bekleyecekti bizi değil mi diye sordum arabayı merdivenin önüne yanaştıran Ali'ye. Saat 11'e geliyor. Bekler herhalde başkomiserim. Sesi umutsuz çıkmıştı. Gerçi Ercan denen o herife 10.30'da geliriz demiştim ama sadece ben değil, o da uykusuna yenik düşmüş, tıpkı başkomiseri gibi sabahleyin saatin alarmını duymamıştı. Eğer Zeynep'in ısrarla çaldırdığı telefon olmasa belki de öğleye kadar uyuyup kalacaktı. O yüzden kendini suçlu hissediyordu. Dert etme Ali diye teselli etmeye çalıştım. Beklemeyecek olsalardı nerede kaldınız diye ararlardı. Ercan'ın bizimle bozuşmayı göze alacağını sanmıyorum. Böyle söylememe rağmen nasıl karşılanacağımızdan ben de hiç emin değildim. Ama boşa kaygılandığımızı çok geçmeden anlayacaktım. Aracımız daha binanın önüne yeni gelmişken, Ali daha motoru durdurmadan, ellerindeki kocaman şemsiyeleri açarak, iki çam yarması dikilivermişti kapılarımızın önünde. Çam yarması dediysem yanlış anlaşılmasın. Bunlar Necdet'in evinde yakaladığımız aşiretin o kaba saba iki genç irisine hiç mi hiç benzemiyorlardı. Üzerlerindeki siyah takım elbiseleri, en az 1.80 boyları, geniş omuzları, alabroz saçlarıyla şirket korumasından çok devlet başkanlarının güvenliğini sağlamakla görevli birinci sınıf polisleri andırıyorlardı. Soğuk bir nezaketle kapılarımızı araladılar. "Buyurun." Şemsiyeleri kapının üzerine gelmişlerdi. "Buyurun lütfen." "Nereye geldik biz yahu?" dercesine yardımcımla birbirimize bakıp gülümsedik. "Buyurduk Koçero," dedi Ali çevik bir hareketle arabadan inerken. Ama yere basınca kendisinden en az bir baş daha uzun olan korumayı aşağıdan yukarıya süzdükten sonra takılmaktan kendini alamadı. "Buyurduk" buyurmasına da böyle aynı boy, aynı şekil. "Siz hangi bostanın mahsulüsünüz ya?" Ali'nin lisanından hiçbir şey anlamadı genç güvenlikçi. "Efendim?" "Boş ver," diyerek yürüdü bizimki. "Sizi yetiştiren adama sorarım daha iyi." Onları yetiştiren adam, eskitilmiş ahşaptan yapılma devasa kapının önünde gladyatörleriyle övünen Romalı bir savaş eğitmeni gibi dudaklarında kendinden emin bir gülümsemeyle bize bakıyordu. Ercan'dan söz ediyorum. Eski polis Ercan Sungur. Kendisine baktığımı fark edince sanki 40 yıllık ahbapmışız gibi elini salladı. "Merhaba başkomiserim." Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura aldırmadan birkaç basamak inerek merdivenlerde karşıladı bizi. "Hoş geldiniz." "Hoş bulduk." Ercan ıslanmasın diye basamakları birer ikişer tırmandım. "Geç kaldık, kusura bakmayın." Uzattığım eli dostça sıktı. "Ne kusuru canım, ben de kapıya yeni çıkmıştım zaten." Yüzünde çatık bir ifadeyle bakan yardımcımı başıyla selamladı. "Merhaba Ali komiserim, siz de hoş geldiniz." Soğuk bir homurtuyla geçiştirdi bizimki. Ercan'ın emniyette kendisini umursamamasını hala unutmamıştı. Oysa eski meslektaşımız bu tatsızlıkları geride bırakmak istiyordu. "Geç filan kalmadınız canım." Artık o da bizimle birlikte basamakları tırmanıyordu. "Biz hep buradayız zaten." Yardımcıma bakıp gülümsedi. "Ali komiserim aradığından beri sizi bekliyoruz. Adem Bey de erkencidir. Moskova'dan dün gece yarısı dönmesine rağmen sabah bizden önce gelmişti şirkete." Bu iyi haberdi işte. Demek sonunda karşılaşacaktık şu meşhur Adem Yezdan'la. Ahşap kapının aralık kanadından içeri girmeden önce çaldı beni bir türlü rahat bırakmayan telefonu. Tam da zamanı. Evgenya'ya mı? Dünden beri konuşmamıştık. Merak etmiş olmalıydı. Belki de yarın geceki daveti hatırlatacaktı. Ama hayır, Evgenya değildi. Başka bir kadın. Şu sıralar sevgilimden daha çok görüştüğüm bir kadın. Nedense her cinayetten sonra beni arayan Leyla Barkın. Telefonu açmadan önce Ercan'a döndüm. "Siz geçin isterseniz, hemen geliyorum." Gitmek istemedi Ali. "Yok başkomiserim, ben beklerim sizi." Bir şeylerden tedirgin mi olmuştu bu çocuk? İki korumayla Ercan'ı süzdüm. Hiç de öyle kuşku uyandıracak bir halleri yoktu. Anladım. Ali hazmetmediği bu kişilerle yalnız kalmak istemiyordu. "Biz de bekleriz," dedi Ali'nin hiç haz etmediği kişilerin başındaki adam. Sanki ikinci yardımcım da kendisiymiş gibi samimi bir tonda konuşuyordu Ercan. "Ne olacak başkomiserim, konuşmanızı yapın, sonra geçeriz içeri." "Tamam, çok uzatmayacağım." Hızlı adımlarla onlardan uzaklaşarak hepimizi sağanaktan koruyan geniş sundurmanın ucuna yöneldim. Yeterince uzaklaşınca açtım telefonumu. "Günaydın Leyla Hanım. Nasılsınız?" "İyiyim Nevzat Bey, ben iyiyim de bir ceset daha bulunmuş." Sesindeki hayal kırıklığı sezilmeyecek gibi değildi ya da öyle hissetmem için böyle kırık bir tonla konuşuyordu. Ne yazık ki öyle. Üstelik kız taşında değil, hiç tahmin etmediğimiz bir yerde, Ayasofya'da. Kısa bir sessizliğin ardından "Beni suçlamıyorsunuz değil mi?" diyerek savunmaya geçti hemen. "İkinci Theodosius'tan sonra yapılmış bir anıt, bir eser söylememi istediniz. Üstelik bunu hemen yapmamı istediniz. Hatta karşı çıkacak oldum, ısrar ettiniz. Tahmin yapmamı istediğiniz tarih dilimi o kadar geniş, o dönemde yapılan o kadar çok eser var ki, katillerin tam 6 imparatoru atlayarak yaklaşık 80 yıl sonra yapılacak olan Ayasofya'ya işaret edeceklerini nasıl bilebilirdim?" bir çırpıda sayıp dökmüştü bütün bunları. Söylediklerinde haklıydı. Haklıydı ama bu durum ondan kuşku duymamı engellemiyordu. Ne var ki bu düşüncemi açmak ya da onu açıkça suçlamak için hala çok erkendi. Yapmayın hanımefendi, lütfen. Boş yere alınganlık gösteriyorsunuz. Sizi suçladığım falan yok. Ama rica ederim öyle düşünmeyin. Biz bir ekibiz. Suçlayacaksam önce kendimi suçlarım. Dediğiniz gibi tahmin yapmanız için sizi zorlayan bendim. Hayır, suçlu aramıyorum. Bundan sonrası için nasıl daha doğru bir tahminde bulunuruz, bunu anlamaya çalışıyorum. Yani cinayetler devam edecek diyorsunuz. Sizce? Yanıt vermeyince üsteledim. Sizce bitti mi? Evet ya da hayır gibi kesin bir yanıt vermek yerine sanki sesli düşünüyormuş gibi kafasındakileri dökmeye başladı. Ayasofya, Doğu Roma'nın en görkemli dinsel anıtıdır. Bu mabetten sonra Konstantinopolis'te daha muhteşem bir bina yapılmadı. Justinian de Doğu Roma'nın en kudretli imparatoruydu. Justinian'dan sonra Doğu Roma eski gücünü yitirmeye başlamıştı. Yani katillerin vermek istedikleri mesaj, Roma'nın görkemli günleriyle sınırlıysa cinayetlerin sona ermiş olması muhtemel. Ya değilse? Sustu. Saniyelerce sürdü sessizliği. Bilmiyorum Nevzat Bey, dedi sonunda. Bu telefonda konuşulacak bir konu değil. Bugün fazla bir işim yok ama müzede kalmam lazım. Bana gelebilirseniz oturur konuşuruz. Göz ucuyla az ileride iki korumayla polis eskisi Ercan'ın arasında vakur bir tavırla dikilen yardımcıma baktım. Leyla Barkın'ı onun da görmesini istedim. Kadının benden gizlediği ayrıntılar varsa Ali'nin genç gözünden kaçmayabilirdi. Oldu, geliriz. Ali komiserle birlikte diyorum. Tanışmıştınız hani? Sözlerimin altındaki gizli ricayı hemen anladı Leyla. Tabii tabii, onu da getirin lütfen, dedi nazik bir tavırla. Hem konuşmamıza biraz heyecan gelmiş olur. Gülmemek için kendimi güç tuttum. Tamam Leyla Hanım, görüşürüz. Cinayetlerin hepsi bu şehrin tarihiyle ilgili Adem Bey. Adem Bey ile görüşeceğimiz şirket binasının içi saraydan farksızdı. Geniş kanatlı ahşap kapıdan geçince taştan yapılmış iki sütunlu bir sofa çıktı karşımıza. Sütunların üzerinde çift başlı Bizans kartalları, arkada altı basamaklı mermer bir merdivenle inilen kocaman bir salon. Sol taraftaki devasa duvarda üç ahşap kapı. Sağ taraftaki duvar karşıdaki yekpare camdan cepheye kadar uzanıyordu. Camın gerisinde dalgalar içinde çalkalanan Marmara Denizi. Merdivenlerden salona inerken sağdaki duvara birer metre arayla yerleştirilen kandil şeklindeki lambaları fark ettim. Kandillerin altına Roma saraylarında görülen yatak şeklindeki koltuklardan yerleştirilmişti. Hani Romalı soylular bunların üzerine uzanır, bir yandan şaraplarını içer, meyvelerini yer, bir yandan da sohbet ederlermiş ya, işte o koltuklardan. Kuşkusuz günümüzde kimse bu koltuklara uzanmayacaktı. Ama ziyaretçilerin kendilerini soylu bir Romalı zenginin ya da büyük bir komutanın sarayında hissetmesi için her türlü ayrıntıyı düşünen Adem Yezdan bu önemli mobilya parçasını da unutmamıştı. Hepsi bu değil, koltukların arasına eşit mesafelerle mermer büstler konulmuştu. Muhtemelen Roma imparatorlarının heykelleriydi bunlar. Orijinal değillerse bile sahicilik görüntüsü vermeyi başarmıştı heykeltıraşlar. Bu da ne? Birkaç metre ötede durmuş, yerde üzeri camla kaplı bir alanı gösteriyordu Ali. Sur içi mi burası? Bravo komiserim, diye anında takdirlerini dile getirdi Ercan. İlk bakışta anladınız. Tur rehberlerinin çoğu bakıp bakıp bir anlam çıkaramıyor. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı. Biraz geri çekilip baktı. Sahiden de kartala benziyormuş başkomiserim. Hangi kartaldan bahsettiğini anlamam için baktığı şeyi görmem gerekti. Yaklaşık 3 metre boyunda, 2 metre eninde bir maket vardı kalın camın altında. Bu maketi yapmak için zemini yarım metre kadar kazmış olmalılardı. Bakar bakmaz Ali'nin neden bahsettiğini anladım. Geçen gün Zeynep'in bilgisayarda gösterdiği kartal bir maket halinde uzanıyordu gözlerimizin önünde. Etrafı maviye boyanmış olan bu makette ekranda gördüğümüz çizimden farklı olarak üzerindeki tarihi yapılar da gösterilmişti. Hem de artık çoktan yıkılmış, bugün var olmayan anıtlar bile. Saray burnundaki bir yapının maketi dikkatimi çekti. Bir tür dini yapıyı andırıyordu. tam da Necdet Denizel'in cesedini bulduğumuz noktadaydı. Bugün Atatürk heykelinin olduğu yerde. Zeminde belli belirsiz bir yazı vardı. Yakın gözlüklerimi takıp okudum. Poseidon tapınağı yazıyordu. Leyla Barkın'ın sözünü ettiği tapınak. Necdet Denizel'in ona evlenme teklif ettiği yer. Yakın gözlüklerimi indirip Poseidon tapınağından çemberli taşa, yani Konstantin'in bu şehri Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapmasının anısına diktirdiği sütuna hayali bir çizgi çektim. Evet, Konstantin sütununun maketi de işte buradaydı. Yani mukadder kınacının cesedini bulduğumuz yer. Etrafında başka yapılar da yer alıyordu. Hem Roma hem de Osmanlı dönemine ait yapılar. Sütunun hemen arkasında Atik Ali Camii, karşı köşede Köprülü Mehmet Paşa Camii. Sütunun bulunduğu meydanın zemininde yine harfler vardı. Dikkatli bakınca okuyabildim. Konstantin Forumu yazıyordu. Bu kez mukadder kınacının parmaklarının işaret ettiği yöne doğuya doğru uzattım hayali çizgimi. Üzerinde Mese yazan caddeden ilerledim. Önce Tauri Forumu yazan günümüzün Beyazıt Meydanı'na ulaştım. Yine Roma binaları, Beyazıt Camii, bugün İstanbul Üniversitesi olan Fatih'in yaptırdığı ilk saray. Ardından biraz aşağı inerek zemininde Bovis Forumu harflerini seçebildiğim, muhtemelen günümüzün Aksaray'ı olan yapılar topluluğuna geldim. Sonra Arkadius Forumu yazılan ve aynı isimli anılan bir sütunun bulunduğu bina kümelerini geçince surların sona erdiği yere, 3. kurban, gazeteci Şadan Durucan'ın bırakıldığı noktaya, yani Altın Kapı'ya vardım. Kurbanın bileklerinden birbirine bağlanmış ellerinin işaret ettiği yönü gözümde canlandırarak geldiğim yolu bu kez tersine kat ettim. Ve son kurbanımız mimar Teoman Akkan'ı bulduğumuz Ayasofya'ya döndüm. Cesedi bu muhteşem tapınağın üst sokağına, yani şimdiki Cafer Ağa Medresesi'nin kapısının biraz ilerisine yerleştirdim. Ellerini iki yana açarak katillerin bize nereyi göstermek istediğini bir kez daha düşünmeye çalıştım. Sol el açıkça Topkapı Sarayı'nı gösteriyordu. Sağ el ise Beyazıt, Fatih, Yavuz Selim camilerinin yönünü. Belki de aklımıza bile gelmeyen başka Roma veya Osmanlı yapılarını. Bakışlarım sıkıntıyla Ayasofya'nın maketinin önündeki heykele kaydı. Anlamak için iyice çömelip bakmak zorunda kaldım. Bu bir at heykeliydi. Hayır, at üzerindeki bir adamın heykeliydi. Bir imparator olmalıydı. Justinian, dedi güçlü bir ses. Atın üzerindeki imparator büyük Justinian'dır. Ayasofya'nın günümüze ulaşmış halini yaptıran adam. Ama heykel çoktan yıkıldı tabii. Çömeldiğim yerden başımı çevirdim. Sağ elinde sapı fil dişinden oyulmuş, ahşap bir baston tutan, açık kahverengi yakasız takım elbise giymiş bir adam dikiliyordu başucumda. Doğruldum. Orta boylu, geniş omuzlu, sağlam yapılıydı. Saçlarını tümüyle kazıtmıştı. Bu yüzden olsa gerek, kumral kaşları iyice ortaya çıkmış, uzun kirpiklerinin gölgelediği toprak rengi gözleri daha da etkileyici bir hal almıştı. Dudaklarının üzerinde belli belirsiz duran kırçıl bıyık, çenesini kuşatan ince bir sakalla tamamlanıyordu. Merhaba, gülümsüyordu ama samimiyetinden pek emin değildim. Elini uzattı. Ben Adem Yezdan, siz de? Nevzat, uzattığı eli sıktım. Başkomiser Nevzat. Başımla yardımcımı gösterdim. Bu arkadaşımız da Ali Komiser Ali. Merhaba Ali Komiser, hoş geldiniz. Ali'nin ne diyeceğini beklemeden bakışlarını Ayasofya'nın önündeki heykele çevirerek sürdürdü sözlerini. Biz İstanbul'da yaşayanlar pek farkında değiliz. Ama Justinian bu kente en büyük iyiliği yapan imparatorlardan biriydi. Nika isyanıyla yıkılan, harabeye dönen kenti yeniden kurmuştu. Sadece Ayasofya'nın inşa edilmesinden söz etmiyorum. Büyük sarayı, Zeuxippos hamamını, pazar yerindeki bütün binaları, senatoyu yenilemişti. Justinian'ı ancak bizim Kanuni Sultan Süleyman'la kıyaslayabiliriz. İkisi de kendi imparatorluklarının en görkemli yıllarında yaşamışlardı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 353.